Ayrım 5. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 47. Dilsizler. Kış ortasıydı. Gene de parıl parıl bir gün yükseliyordu. Şimdiden canlanmış kentin üstünde. Dalga kıranın ucunda deniz ve gök aynı parıltıda birbirine karışıyordu. Yvars gene de görünmüyordu burada. Limana yukarıdan bakan bulvarlar boyunca ağır ağır aracını sürüyordu. Bisikletin dönmez pedalının üstünde sakat bacağı kımıltısızdı. Öteki ise gecenin nemiyle hala ıslak döşeme taşlarıyla başa çıkacağım diye çabalayıp duruyordu. Selesinin üstünde ufacık, başını kaldırmadan eski tramvay raylarından sakınıyor, kendisini geçen otomobillere yol vermek için gidonunu birden çevirerek çekiliyor ve zaman zaman Fernande'nin öğle yemeğini koyduğu azık çantasını dirseğiyle böğrüne yolluyordu. O zaman acı acı çantanın içeriğini düşünüyordu. İki dilim köy ekmeğinin arasında, sevdiği İspanyol usulü omlet ya da yağda kızarmış biftek yerine yalnızca peynir vardı. Atölyenin yolu hiçbir zaman böylesine uzun gelmemişti ona. Yaşlanıyordu, bu da vardı. 40 yaşında hem de bir bağ çubuğu kadar kuru kalmış olmasına karşın, kasları o denli çabuk ısınmıyordu. Bazı 30 yaşında bir atletin eski asker diye nitelendiği spor haberlerini okurken omuz silkerdi. O eski askerse ben şimdiden Azrail'im derdi Fernande'ye. Bununla birlikte gazetecinin tümden haksız olmadığını bilirdi. 30 yaşında soluk zayıflaya başlamıştır bile. Fark edilmez bir biçimde. 40 yaşında daha Azrail'lik sayılmaz insan. Hayır, ama buna hazırlanır. Uzaktan uzağa. Biraz önceleyerek. Kentin öbür ucuna fıçı atölyesine giden yol boyunca artık çoktandır denize bakmaması da bundan değil miydi? 20 yaşındayken denize bakmaktan bıkmazdı. Deniz plajda mutlu bir hafta sonu vaat ederdi ona. Topallığına karşın ya da topallığı nedeniyle yüzmeyi hep sevmişti. Sonra yıllar geçmişti. Fernande girmişti araya. Oğlanın doğumu girmişti ve yaşamak için cumartesi fıçı atölyesinde, pazar bir şeyler onarmak üzere özel konutlarda ek saatler girmişti. Kendisine doyuran bu taşkın günlerin alışkanlığını yitirmişti yavaş yavaş. Derin ve duru su, zorlu güneş, kızlar, bedenin yaşamı, onun memleketinde başka mutluluk yoktu. Bu mutluluk da gençlikle birlikte geçerli. Yvars denizi gene seviyordu ama gün sonunda sular biraz karardığı zaman evinin taraçasında hoş olurdu o saatte. İşten sonra Fernande'nin ütülemesini öylesine iyi becerdiği temiz gömleğinden ve buğuyla kaplı içki bardağından hoşnut bir durumda otururdu burada. Akşam olur, gökyüzüne kısa bir tatlılık yerleşir, Yvars'la konuşan komşular birdenbire seslerini alçaltırlardı. Mutlu muydu yoksa, içinden ağlamak mı gelirdi bilemezdi o zaman. En azından barışık olurdu böyle anlarda. Neyi beklediğini pek bilmeden usul usul beklemekten başka yapacağı bir şey yoktu. İşine gittiği sabahlar tersine denize bakmaktan hoşlanmazdı. Her zaman sadıktı buluşmaya ama onu ancak akşama görecekti. O sabah başı önünde her zamankinden de ağır sürüyordu. Yüreği de ağırdı. Dün akşam toplantıdan dönüp de yeniden işe başlayacaklarını haber verdiği zaman Fernande sevinçle ''Ya patron ücretini artırıyor mu?'' demişti. Patronun arttırdığı yoktu. Grev başarısızlığa uğramıştı. İyi yürütememişlerdi pazarlığı. Bunu kabul etmek gerekirdi. Bir öfke greviydi. Sendika işi gevşekçe izlemekte haklıydı. Ayrıca 15 dolayında işçi fazla bir şey değildi. Sendika greve yanaşmamış olan öteki fıçı atölyelerini de göz önünde bulunduruyordu. Fazla kızılamazdı adamlara. Fıçıcılık, gemi ve tanker yapımının tehdidi altında iyi gitmiyordu. Gittikçe daha az fıçı yapılmaktaydı. Özellikle de önceden var olan büyük fıçılar onarılıyordu. Patronlar işlerinin tehlikede olduğunu görüyorlardı. Doğruydu. Ama gene de bir kar payını korumak istiyorlardı. En kolayı fiyatların yükselmesine karşın ücretleri frenlemekmiş gibi geliyordu onlara. Fıçıcılık ortadan kalktığı zaman fıçıcılar ne yapabilir? İnsan bir meslek öğreneceğim diye çaba harcamışken meslek değiştirmezdi ki. Bu da zor meslekti. Uzun bir çıraklık isterdi. İyi fıçıcı, eğri tahtaları yerine oturtan, onları rafia ya da kıtık kullanmadan, ateşte demir çemberle sımsıkı sıkıştıranı enderdi. Yvars bunu biliyor, bundan gurur duyuyordu. Meslek değiştirmek bir şey değil ama bildiğinden, kendi ustalığından vazgeçmek de kolay değil. Alanı olmayan iyi bir meslek, köşeye sıkışmışlardı işte. Boyun eğmek gerekiyordu. Ama boyun eğmek de kolay değildi. Ağzı kapalı kalmak, gerçekten tartışamamak ve haftanın sonunda size verilmek isteneni ve gittikçe daha yetersiz duruma düşeni almak üzere her sabah biriken bir yorgunlukla aynı yolu tepmek zordu. O zaman öfkelenmişlerdi. Duralayan 2-3 kişi vardı ama patronla ilk tartışmalarından sonra onlar da öfkelenmişlerdi. Gerçekten de soğuk mu soğuk, isteyen kabul eder, istemeyen etmez demişti. Erkek dediğin böyle konuşmaz. Ne sanıyor demişti Esposito. Pantolonumuzu indireceğimizi mi? Patron kötü bir herif değildi ayrıca. Babasının yerini almıştı. Atölyede büyümüştü. Neredeyse tüm işçileri yıllardır tanırdı. Bazı bazı onları fıçı atölyesinde bir şeyler yemeye çağırırdı. Yonga ateşlerinde sardalya ya da domuz sucuğu ıskarası yapılırdı. Şarabın da desteğiyle gerçekten çok kibar davranırdı. Yeni yılda işçilerin her birine 5 şişe iyi şarap verirdi her zaman. Çoğu kez aralarında bir hastalık ya da yalnızca bir olay, evlilik ya da ilk günah çıkarma töreni oldu mu onlara bir para armağanı yapardı. Kızının doğumunda herkese şekerler verilmişti. 2-3 kez yuvarsı, deniz kıyısındaki toprağında avlanmaya çağırmıştı. İşçilerini severdi hiç kuşkusuz. Babasının işe bir çırak olarak başladığını da sık sık anımsardı. Ama hiçbir zaman evlerine gitmemişti. Anlayamıyordu. Yalnız kendini düşünüyordu. Çünkü yalnız kendini tanıyordu. Şimdi de isteyen kabul eder, istemeyen kabul etmez diyordu. Başka bir deyişle o da işi inada bindirmişti. Ama o bunu göze alabilirdi. Sendikayı zorlamışlardı. Atölye kapılarını kapamıştı. Grev sözcükleri için kendinizi yormayın demişti patron. Atölye çalışmadığı zaman ekonomi yapıyorum. Doğru değildi söylediği ama işleri düzeltmemişti. Çünkü suratlarına karşı onları acıdığı için çalıştırdığını söylüyordu. Esposito öfkeden çılgına dönmüştü. Ona erkek olmadığını söylemişti. Öteki de çabuk öfkelenenlerdendi. Onları ayırmak gerekmişti. Ama aynı zamanda işçiler etkilenmişlerdi. 20 gün grev, evde üzgün kadınlar. Aralarında 2-3'ünün cesareti kırılmıştı. Sonunda da sendika boyun eğmelerini öğütlemişti. Bir hakemlik ve ek saatlerle grev günlerinin açığını kapatma vaadiyle. İşbaşı yapmaya karar vermişlerdi. Elbette, erkekliğe gölge düşürmeden, daha işin bitmediğini, konuyu yeniden gözden geçireceklerini söyleyerek. Ama bu sabah, bozgunun yüküne benzer bir ağırlıkla, et yerine peynirle yanılsama olanaksızdı artık. Güneş ne denli parlarsa parlasındı. Artık deniz hiçbir şey vaat etmiyordu. Yivars tek padeline dayanıyor ve tekerleğin her dönüşünde biraz daha yaşlanıyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Atölyeyi, arkadaşları ve yeniden göreceği patronunu biraz yüreği daralmadan düşünemiyordu. Fernand'e de sormuştum. Ne diyeceksiniz ona? Hiç. Yivars bisikletine binmiş başını sallıyordu. Dişlerini sıkıyordu. İnce çizgili, esmer, kırışık, küçük yüzü kapanmıştı. Çalışıyoruz, bu yeter. Şimdi gidiyordu bisikletinde. Dişleri hep sıkılmış, yüğü bile karartan, kederli ve kuru bir öfkeyle. Bulvardan, denizden ayrıldı. Eski İspanyol mahallesinin nemli sokaklarına girdi. Yalnızca arabalıkların, eski demir depolarının, garajların bulunduğu bir bölgeye çıkarlardı. Atölye de burada yükselirdi. Yarı boyuna dek düz duvar. Duvarla saç, çatı arası da camlı bir tür hangar. Bu atölye eski fıçı atölyesine, iş büyüdüğü zaman bırakılmış olan ve şimdi kullanım dışı kalmış makine ve eski fıçı deposundan başka bir şey olmayan eski kapalı avlularla çevrili bir geniş avluydu. Bu avlunun ötesinde eski kiremitlerle kaplı bir tür yolla ayrılmış olarak patronun bahçesi başlar, onun ucunda da evi yükselirdi. Büyük ve çirkindi ya, gene de dış merdiveni çevreleyen cılız hanım eli ve el değmemiş asma nedeniyle sevimli görünürdü. Yivars, atölyenin kapılarının kapalı olduğunu hemen gördü. Önlerinde bir işçi topluluğu sessiz sessiz bekliyordu. Burada çalışmaya başladığından beri ilk kez kapıları kapalı buluyordu. Patron dersini vermek istemişti. Yivars sola yöneldi. Bisikletini hangarın bu yönde uzantısını oluşturan sundurmanın altına bıraktı. Ve kapıya doğru yürüdü. Esposito'yu yanında çalışan esmer, kıllı, dinç ve iri adamı, hafif tenor suratıyla sendika delegesi Marco'yu, atölyedeki tek Arap Said'i, sonra tüm ötekileri tanıdı. Sessizce gelişine bakıyorlardı. Ama o yanlarına varmadan yeni aralanan atölye kapılarından yana döndüler birden. Ustabaşı Bellaster aralıkta görünmüştü. Ağır kapılardan birini açıyor ve o zaman sırtını işçilere dönerek kapıyı dökme rayının üstünde itiyordu. Hepsinin en yaşlısı olan Belaster görevi onaylamıyordu ama Esposito'nun kendisine patronun çıkarlarına hizmet ettiğini söylediği andan sonra susmuştu. Şimdi lacivert bir kazak içinde, geniş ve kısa, ayakları daha şimdiden çıplak, yalnızca Seyit'le o yalın ayak çalışırlardı. Kapının yanında duruyor, birer birer girişlerine bakıyordu. Gözlerinin rengi öylesine açıktı ki, yaşlı Yağız yüzünde renksiz gibi görünüyordu. Kalın ve düşük bir bıyık altında ağzı kederliydi. Onlar susuyorlardı. Bu yenilmişler girişi nedeniyle aşağılanmış, kendi suskunlukları yüzünden tepeleri atmış durumda. Ama suskunluğu uzattıkça daha zor bozulur kılarak. Belaster'a bakmadan geçiyor, onları böyle içeri alırken bir buyruğu yerine getirdiğini biliyorlardı. Sıkıntılı ve üzgün havası bu konuda ne düşündüğünü göstermekteydi. Ama Yvars ona baktı. Belaster onu severdi. Hiçbir şey söylemeden başını salladı. Şimdi hepsi girişin sağındaki küçük vestiyerdeydi. Her iki yanına anahtarla kapatılan bir küçük dolap takılmış, boyasız tahtalarla ayrılmış açık bölmeler, girişten başlayarak son bölme, hangar duvarının yanındaki duş kabinine dönüştürülmüştü. Sıkıştırılmış topraktan döşemede oyulmuş bir akıntı yolu vardı. Hangarın ortasında şimdiden bitmiş ama gevşek çemberlenmiş ve ateşte sıkıştırılmayı bekleyen büyük fıçılar, üzerlerinde uzun yarıklar açılmış, kalın sıralar, kimilerinin arasına planlamaya bekleyen yuvarlak tahta dipler sıkıştırılmıştı. Sonra kararmış ateşler. Girişin solunda duvar boyunca tezgahlar sıralanıyordu. Önlerine rendelenecek fıçı tahtaları yığılmıştı. Sağ duvarın dibinde, vestiyere oldukça yakın bir yerde, iyice yağlanmış iki büyük mekanik hızar, güçlü ve sessiz, ışıldıyordu. Uzun zamandır hangar içindeki bir avuç adama fazla büyük geliyordu. Büyük sıcaklarda bir kolaylık, kışın bir sakıncaydı bu. Ama bugün bu geniş alanda öylece bırakılmış iş, yukarıdan kocaman ahşap çiçekler gibi açılmış tahtaları, dipten tek bir çemberle bağlı olarak köşelerde kalmış fıçılar, sıraları kaplamış talaş tozu, araç sandıkları ve makinalar, her şey bir bırakılmışlık havası veriyordu atölyeye. Şimdi eski kazaklarını, rengi atmış, yamalı pantolonlarını giymiş, ona bakıyor ve duralıyorlardı. Belaster onları gözlemlemekteydi. ''Haydi, başlıyor muyuz?'' dedi. Hiçbir şey söylemeden birer birer yerlerine gittiler. Belaster bir bölümden öbürüne gidiyor, başlanacak ya da bitirilecek işi kısaca anımsatıyordu. Hiç kimse yanıt vermiyordu. Çok geçmeden bir demirli tahta köşesinde ilk çekiç çınladı. Bir çemberi bir fıçının kabarık bölümüne gömüyordu. Bir tahta budağında bir planya inledi ve hızarlardan biri Esposito'nun el atmasıyla zorlanan ağızların büyük gürültüsüyle çalışmaya başladı. Seyit istek üzerine fıçı tahtalarını getiriyor ya da yonga ateşleri yakıyordu. Demir çubuk korselerinin içinde şişsinler diye fıçılar konuluyordu bu ateşin üzerine. Kimse bir şey istemediği zaman tezgahlarda kocaman çekiç vuruşlarıyla geniş, paslı çemberleri perçinliyorlardı. Hangar yanmış yonga kokusuyla dolmaya başlıyordu. Yvars, Esposito'nun kestiği tahtaları rendeleyip ayarlıyordu. Esk, güzel kokuyu tanıdı ve yüreğinin daralması biraz hafifledi. Hepsi sessizce çalışıyordu ama yavaş yavaş yeniden bir yaşam doğuyordu atölyede. Büyük camlardan gelen bir ışık doluyordu hangara. Dumanlar altın rengi havada mavileşiyordu. Yvars, yanında bir böceğin vızıldadığını bile duydu. Bu anda dip duvarda eski fıçı atölyesine giden kapı açıldı ve Mr. Lacel, patron, eşikte durdu. İnce, esmer bir adamdı. 30'unu ancak geçmişti. Bej gabardinden bir takım üzerine genişçe açılmış beyaz gömleğiyle bedeninde rahat görünüyordu. Çok kemikli, ince uzun yüzüne karşın sporla serbestleşmiş, çoğu insanlar gibi genellikle sevgi uyandırırdı. Gene de kapıdan geçerken biraz sıkıntılı görünüyordu. Günaydınını her zamanki kadar sesli değildi. Ne olursa olsun hiç kimse yanıt vermedi. Çekiç gürültüleri durakladı, biraz ayarları bozuldu, sonra yeniden ve daha da sıkı başladı. Mr. Lazel kararsızca birkaç adım yürüdü, sonra kendilerine ancak bir yıldır çalışan küçük Valeria'ya doğru ilerledi. Mekanik kızların yanında, Yvars'ın birkaç adım ötesinde, büyük ve fıçıya dip yerleştiriyor, patron da onun yerleştirmesine bakıyordu. Valeria çalışmasını sürdürüyordu, hiçbir şey söylemeden. ''Nasıl evlat, iyi misin?'' dedi Mr. Lazel. Genç adam birden davranışlarında daha beceriksiz oldu. Yanında yuvarsa götürmek üzere kocaman kollarına, fıçı tahtaları yığmakta olan Esposito'ya baktı. Esposito bir yandan çalışmasını sürdürürken bir yandan ona bakıyordu. Valeri patrona hiç yanıt vermeden burnunu fıçısına gömdü. Russell biraz şaşırdı. Bir an genç adamın önünde dikilip kaldı. Sonra onu silkti ve Marco'dan yana döndü. Marco sırasına ata biner gibi oturmuş, ağır ve keskin vuruşlarla bir fıçı dibinin kenarını bilmekteydi. Russell daha kuru bir sesle "Günaydın Marco" dedi. Marco yanıt vermedi. Yalnızca tahtasından çok ufak yongalar koparmaya dikkat ediyordu. Russell bu kez öteki işçilere döndü. Sert bir sesle "Ne oluyor size?" dedi. "Anlaşamadık, tamam. Ama birlikte çalışmak zorunda olmamıza engel değil bu. Öyleyse yararı ne bunun?" Marco kalktı. Fıçı dibini havaya kaldırdı. Elinin içiyle halka biçimi kenarı denetledi. Büyük bir hoşnutluk havasıyla baygın gözlerini kırptı ve hep öyle sessiz bir büyük fıçıyı toplamakta olan bir başka işçiye doğru gitti. Tüm atölyede yalnızca çekiçlerin ve maden hızarın gürültüsü duyuluyordu. "Pekala," dedi Lazel. "Öfkeniz geçince Belastra söylersiniz." Sakin adımlarla atölyeden çıktı. Neredeyse hemen sonra atölyenin gürültüsünün üstünde bir zil iki kez çınladı. Bir sigara sarmak için yeni oturmuş olan Belastra ağır ağır kalktı. Dipteki küçük kapıya gitti. Gidişinden hemen sonra çekiçler daha zayıf indi. Hatta işçilerden biri tam durmuştu ki Belastra geri döndü. Kapıdan "Marco, Yvars, patron sizi istiyor," dedi yalnızca. Yvars ilk devinimi gidip ellerini yıkamaktı ama Marco geçerken kolundan yakaladı. O da toparlayarak kendisini izledi. Dışarıda, avluda ışık öyle serin, öyle sıvıydı ki Yvars yüzünde çıplak kollarının üzerinde duruyordu. Şimdiden birkaç çiçek belirmiş hanım elinin altında dış merdiveni çıktılar. Diplomalarla kaplı koridora girdikleri zaman çocuk ağlamaları duydular. Bir de Mr. Lazel'ın sesini. "Öğleden sonra yatırırsınız, geçmezse doktoru çağırırsınız," diyordu. Sonra patron koridora belirdi ve onları daha önceden de bildikleri sahte rüstik biçimde döşenmiş, duvarları spor anlılıklarıyla süslü küçük çalışma odasına aldı. Çalışma masasının arkasına yerleşirken "Oturun," dedi. Onlar ayağa kalktılar. "Sizi çağırttım çünkü Marco, siz delegesiniz. Yvars, sen de Belastra'dan sonra en eski çalışanımsın. Şimdi bitmiş olan tartışmalara yeniden başlamak istemiyorum. İstediğinizi veremem size, kesinlikle veremem. Konu bağlandı. Çalışmaya yeniden başlamak gerektiği sonucuna geldik. Görüyorum ki bundan dolayı bana kızıyorsunuz. Bu da bana zor geliyor. İçimden geldiği gibi konuşuyorum sizinle. Yalnız şunu eklemek istiyorum. Bugün yapamadığımı belki de işler yeniden başladıktan sonra yapabilirim. Ve bunu yapabilirsem daha siz benden istemeden yapacağım. Şimdilik uyum içinde çalışmayı deneyelim." Sustu. Düşünür gibi oldu. Sonra gözlerini üzerine dikti. "Ne diyorsunuz?" dedi. Marco dışarıya bakıyordu. Yvars dişleri sıkılmış konuşmak istiyor ama yapamıyordu. "Bakın," dedi Lazel. "Hepiniz inatçısınız. Geçecektir. Ama aklınız başınıza geldiği zaman size söylediğimi unutmayın." Kalktı. Marco'ya doğru geldi ve ona elini uzattı. "Ciao," dedi. Marco birden sarardı. Sevimli şarkıcı yüzü sertleşti ve bir saniyede kötüleşiverdi. Sonra birden dönüp çıktı. Lazel'ın da yüzü solmuştu. Elini uzatmadan Yvars'a baktı. "Siktirin gidin," diye bağırdı. Atölyeye döndükleri zaman işçiler yemek yiyordu. Belastra çıkmıştı. Marco yalnızca "hava" deyip çalışma yerine geçti. Esposito ne yanıt verdiklerini sormak için ekmeğini ısırmadı. Yvars hiçbir yanıt vermediklerini söyledi. Sonra gidip çantasını aldı ve dönüp çalıştığı sıraya oturdu. Yemeğe başlıyordu ki bir yonga yığınının üstüne sırt üstü yatmış, gözleri şimdi daha aydınlık bir gökle mavileşmiş camlara dalıp gitmişti. Seyit'i gördü. Yemeğini bitip bitirmediğini sordu. Seyit incelerini yediğini söyledi. Yvars yemeği bıraktı. Lazel'la görüşmeden beri hiç içinden çıkmamış olan huzursuzluk birden yerini güzel bir sıcaklığa bırakmak üzere yok oldu. Ekmeğini bölerek kalktı ve Seyit'in geri çevirmesi karşısında gelecek hafta her şeyin daha iyi gideceğini söyledi. "Sen de benimle paylaşırsın ekmeğini," dedi. Seyit gülümsüyordu. Şimdi Yvars'ın sandviçinin bir parçasını ısırıyordu. Ama hafiften acıkmamış bir adam gibi. Esposito eski bir tencere aldı ve ufak bir yonga ve tahta ateşi yaktı. Bir şişe içine getirdiği kahveyi ısıttı. Bakkalın grevin başarısızlığını öğrenince kendisine verdiği atölye için bir armağan olduğunu söyledi bunun. Bir hardal bardağı elden ele dolaştı. Her seferinde Esposito şekeri önceden konulmuş kahve dolduruyordu. Seyit sandviçi içinden daha büyük bir hazla dikti kahveyi başına. Esposito kahvenin kalanını dudak şapırdatmalar ve küfürler arasında yakıcı tencereden içiyordu. Bu arada iş başını bildirmek üzere Ballester içeriye girdi. Onlar kalkıp kağıtlarını ve kaplarını çantalarında toplarken Ballester gelip ortalarında durdu. Birdenbire bu iş herkes için zor bir şey olduğunu, kendisi için de zor olduğunu ama bunun çocuklar gibi davranmak için bir neden olmadığını ve surat asmanın hiçbir şeye yaramadığını söyledi. Esposito elinde tencere ona döndü. Kalın ve uzun yüzü birden kızarmıştı. Yivars onun söyleyeceği, herkesin de onunla aynı zamanda düşündüğü şeyi biliyordu. Somurtmuyorlardı, ağızlarını kapatmışlardı. İsteyen kabul eder, istemeyen etmezdi. Öfke ve güçsüzlük kimi zaman öyle can yakardı ki insan bağıramazdı bile. Erkektiler, hepsi buydu. Gülücükler dağıtmaya, hoş görünmeye çalışacak değillerdi. Ama Esposito bunların hiçbirini söylemedi. Yüzü en sonunda yumuşadı. Ötekiler işlerine dönerken usulca Ballester'ın omzuna vurdu. Yeniden çekiçler çınladı. Büyük hangar alışılmış gümbürtüyle, yongaların ve terden ıslanmış eski giysilerin kokusuyla doldu. Büyük hızarvınlıyor ve Esposito önünde ağır ağır ittiği taze fıçı tahtasını kemiriyordu. Kesme yerinden uğuldayan bıçağın iki yanında ıslak bir talaş fışkırıyor ve sıkı sıkıya tahtaya yapışmış kocaman kıllı elleri bir tür ekmek ufağıyla kaplıyordu. Tahta kesildiği zaman yalnızca motorun sesi duyuluyordu. Yivars şimdi planyanın üzerine eğilmiş, sırtındaki tutulmayı duyuyordu. Genel olarak yorgunluk daha sonra gelirdi. Bu boş geçen haftalarda alışkanlığını yitirmişti. Burası kesindi. Ama bu çalışma yalnızca ince iş olmayınca el çalışmasını daha da zorlaştıran yaşı da düşünüyordu. Bu tutulma yaşlılığı da haber veriyordu ona. Kasların işin içine girdiği yerde iş lanetlenir sonunda. Ölümden önce gelir, zorlu çalışmaları izleyen akşamlarda uyku da ölüm gibidir. Oğlan öğretmen olmak istiyordu. Haklıydı. El emeği üzerine söylevler çekenler neden söz ettiklerini bilmezlerdi. Yivars soluk almak, bu kötü düşünceleri de kovmak için doğrulduğu zaman zil gene çınladı. Israrla çalıyordu ama kısa duruşlar ve buyurgan geri dönüşlerle. Öyle tuhaf bir biçimde dayatıyordu ki işçiler durdular. Ballester şaşkın dinliyordu. Sonra kararını verdi ve ağır ağır kapıya gitti. Çıkalı birkaç saniye olmuştu ki zil en sonunda durdu. Gene çalışmaya başladılar. Kapı yeniden sertçe açıldı. Ballester bestiyere doğru koştu. Çıktı. Keten ayakkabılarını giymişti. Ceketini sırtına geçiriyordu. Geçerken Yivars'ı küçük kıza nöbet gelmiş. Gidip Germian'ı bulacağım dedi. Sonra büyük kapıya doğru koştu. Doktor Germian atölyeyle ilgilenirdi. Mahallede otururdu. Yivars haberi yorumsuz olarak ineledi. Hepsi çevresinde toplanmış, şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Yalnız serbestçe dönen mekanik hızların motoru duruluyordu artık. Belki de önemli değildir dedi içlerinden biri. Yerlerine döndüler. Atölye gene gürültüyle doldu ama ağır çalışıyorlardı, bir şey beklermiş gibi. Çeyrek saat sonra Ballester yeniden içeri girdi. Ceketini çıkardı ve tek sözcük söylemeden küçük kapıdan çıktı. Cam duvarda ışık zayıflıyordu. Biraz sonra hızların ağacı kemirmediği aralarda bir can kurtaranın donuk sesi duyuldu. Önce uzak, sonra yakın, hemen oracıkta, şimdi de sessiz. Bir an sonra Ballester geri döndü ve hepsi ona doğru ilerledi. Esposito motoru durdurdu. Ballester çocuğun odasında soyunurken birden orakla biçilmiş gibi yıkılmış olduğunu söyledi. Hay Allah dedi Marco. Ballester başını salladı ve atölyeye doğru belirsizce bir devinim yaptı. Ama altüst olmuş görünüyordu. Yeniden can kurtaranın düdüğü duyuldu. Hepsi oradaydı, sessiz atölyede. Cam duvardan boşalan sarı ışık dalgalarının altında, talaşla kaplı, eski pantolonları boyunca, sarkan, kaba ve yararsız elleriyle. Öğle sonu bir türlü bitmek bilmedi. Yivars artık yalnızca yorgunluğunu ve daralmış yüreğini duyuyordu. Konuşmak isterdi. Ama söyleyecek hiçbir şey yoktu ötekilerinde. Sessiz yüzlerde yalnızca keder ve bir tür inat okunuyordu. Bazı içinde mutsuzluk sözcüğü biçimlenmekteydi. Ama zar zor bir kabarcığın aynı anda doğup patlaması gibi hemen silinip gidiyordu. Evine dönmek, Fernanda'yı, oğlanı görmek isterdi. Taraçayı da. İşte Ballester da paydosu haber veriyordu. Makineler durdu. Hiç acele etmeden ışıkları söndürmeye, yerlerini toplamaya başladılar. Sonra birer birer vestiyere gittiler. Sait sona kaldı. İş yerlerini temizlemesi, tozlu yeri sulaması gerekiyordu. Yivars vestiyere geldiği zaman Esposito kocaman ve kıllı duşun altına girmişti bile. Gürültüyle sabunlanırken onlara sırtını dönüyordu. Genel olarak utanma duygusu üstüne şaka yaparlardı. Gerçekten de bir koca ayı soylu yerlerini inatla saklarlardı. Ama o gün hiç kimse bunun farkına varmış gibi görünmedi. Esposito geri geri ilerleyerek çıktı ve kalçalarının çevresine peştemal biçimli bir havluyu sardı. Ötekiler de sırayla yıkandılar. Marco güçlü bir biçimde çıplak böğürlerini şaplatırken büyük kapının dökme tekerleği üstünde ağır ağır döndüğü duyuldu. Lazel girdi. İlk gelişindeki gibi giyinmişti ama saçları biraz dağılmıştı. Eşikte durdu. Boşalmış geniş atölyeye baktı bir süre. Birkaç adım yürüdü. Gene durdu. Vestiyerden yana baktı. Esposito hep peştemaliyle ondan yana döndü. Çıplak, şaşkın, bir ayağının, bir öbür ayağının üstünde hafiften sallanıyordu. Yvars bir şey söylemenin Marco'yu düştüğünü düşündü. Ama Marco kendisini çevreleyen yağmurun ardında görünmez olmuş, öyle duruyordu. Esposito bir gömlek aldı. Aceleyle giyiniyordu ki Lazel biraz sönük sesle "İyi akşamlar" dedi. Ve küçük kapıya doğru yürümeye başladı. Yvars ona seslenmek gerektiğini düşündüğü zaman kapı kapanıyordu. O zaman Yvars yıkanmadan giyindi, o daha "iyi akşamlar" dedi. Ama tüm yüreğiyle, onlar da aynı sıcaklığıyla yanıt verdiler. Hızla çıktı, bisikletini buldu, bindiğinde gene o tutukluk. Şimdi sona ermekte olan günün içinde kalabalık kente gidiyordu. Bisikleti çabuk sürüyor, emektar eve ve taraçaya kavuşmak istiyordu. Denize karşı oturmadan önce çamaşırlıkta yıkanırdı, şimdiden, sabahkinden daha koyu olarak bulvarın eğimlerinin yukarısından kendisine eşlik eden denize. Ama küçük kız da kendisine eşlik ediyor, onu düşünmekten kendini alamıyordu. Evde oğlan okuldan dönmüş, resimli dergiler okuyordu. Fernand, Yvars'a her şeyin iyi geçip geçmediğini sordu. Hiçbir şey söylemedi. Çamaşırlıkta yıkandı. Sonra kanepeye oturup taraçanın küçük duvarına yaslandı. Üst yanında onarılmış çamaşırlar sarkıyor, gökyüzünü saydamlaştırıyordu. Duvarın ötesinde akşamın tatlı denizi görülebiliyordu. Fernand de Anizet iki bardak ve soğuk su testisini getirdi. Kocasının yanına oturdu. Yvars evliliklerinin ilk zamanlarındaki gibi elini tutarak her şeyi anlattı ona. Bitirdiği zaman üzerinde daha şimdiden çevrenin bir ucundan bir ucuna alacakaranlığın hızla koştuğu denize dönmüş durumda. Kımıldamadan durdu öyle. "Ah, suç onda" dedi. Genç olmak isterdi. Fernand de genç olsun isterdi. Çekip giderlerdi o zaman denizin öbür yanına. 5. ayrımın sonu, sayfa 60.